İlim ve edep. Bu iki kelime yan yana gelince daima bir başka güzellik kazanıyor. İlmin değeri ve faziletleriyle ilgili çok şey yazılıp söylenmektedir. Daha ne kadar söylense de azdır. Rabbimiz buyuruyor: Allah, içinizden iman eden ve kendilerine ilim verilenleri yükseltir, onlara dereceler verir. Allah, yaptığınız her şeyden, her yönüyle haberdardır. Mücadele 11. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu, selim akıl sahipleri düşünür ve ibret alır. Zümer 9. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. İlim elde etmeye giden yola giren bir kişinin, Allah cennete giden yolunu kolaylaştırır. Ancak Allah Resulü'nün dikkatimizi çektiği, dinlememiz ve ibret almamız gereken bir konu daha var. İlmin kaybı, nasıl kaybolacağı ve neticesi. Bakınız ne buyuruyor. Allah, ilmi insanların beyninden, kalbinden söküp almaz. Alimler, birer birer hayata göz yumunca, insanlar başlarına cahilleri geçirir, ilimden nasibi olmayanların peşine düşerler. Onlar da ilimden nasipsiz oldukları, ilmi dayanıkları bulunmadığı halde fetva verirler. Hem kendileri sapar, hem de peşlerine düşenleri saptırırlar. Ne yazık ki o günlerin izlerini, işaretlerini görür gibiyiz. Yaşadığımız olaylar, ibretle seyrettiğimiz manzaralar hiç de gönül ferahlığı vermiyor. Teknik donanımların, her türlü ulaşım vasıtalarının, haber alma ve ulaştırma alet ve kaynaklarının, kitapların, dergilerin ve yazım malzemelerinin, radyo ve televizyonların, bilgisayarların akıllara durgunluk verecek derecede geliştiği bir dünyada yaşıyoruz. Ne var ki hayatı kolaylaştıran, sıhhi destek sağlayan, birçok merakı doyuran, hayatın akışını hızlandıran cihazların çokluğu, maddi imkanların birçok kimseler için müsait olduğu veya oldurulduğu şu bolluk günlerinde Allah'a yönelen samimi insanların ilim irfanla dolu ince bir ruh ve anlayış, zevk, şevk ve edeple yoğrulmuş, konuştukça her kelimesinden istifade edilecek zarafet ve ihlasla gönüllere itimat ve huzur telkin edecek büyüklerin kıtlığını yaşıyoruz, hasretini duyuyoruz. İsterseniz bir daha derine inelim. Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah kimin için hayır murad ederse, onu din-i mübiyinde ince ve derin anlayışlı ilim ve amel sahibi kılar, buyuruyor. Fıkıh kelimesi, bir meseleyi iç yüzleriyle, nereden gelip nereye gittiğiyle, incelik ve derinlikleriyle anlamanın, bu anlayışı ilim dağarcığına yerleştirmenin, meleke haline getirmenin ve onunla amel etmenin ifade edildiği bir kelimedir. Bu derin anlayış, ilim, irfan, mevhibe, dirayet, samimiyet ve amel sahibi olan insanlara, özellikle İslam hukukunda ciddi bir ilmi seviye kazanmış olanlara fakih denile gelmiştir. Bu ümmetin 1400 yılı geçkin tarihi, bu inceliğe, anlayışa, edebe, ilim ve ihlasa, sabır ve dirayete ulaşmış, bugün hasretini çektiğimiz manevi hazine yüklü binlerce insanla doludur. Allah'a giden yolda, Resulüne ümmet olma iştiyakında, din-i mübini anlama, anlatma ve yaşamada bizlere örnek olacak bir ilim-irfan ehlini birlikte yad ederek, içinde bulunduğumuz durumu düşünüp, değerlendirmekte fayda olsa gerektir. İmamlar Güneşi. Devrindeki ve kendisinden sonra gelen alimlerin Şemsül Eyyümme, İmamlar Güneşi diye lakaplandırıldıkları alim, zahit, fakih, müfessir Muhammed İbni Ahmet Es-Serahsi, Hicri 5. asırda yaşamış, 500. yıllara doğru vefat etmiş bir ilim, irfan ve irşat ehlidir. Bu aziz insan, ilim ve ihlas yüklü bir hayatın en verimli çağlarındayken, bulunduğu bölgeye hükmeden Hakan'a, bazı davranışlarını İslam'a uygun bulmadığını söylediği, şer-i şerife uymayan bu çeşit davranışlardan vazgeçmesini, emri celiyle sünnet-i seniyyeye uyması gerektiğini hatırlattığı ve ilminin gereği olan nasihati yaptığı için hapse mahkum edilmişti. Bu irfan sahibi insanın söylediklerini nefis konusu yapan Hakan, bu hapsin kuyu hapsi şeklinde infazını emretmiş, sevenlerin başından sanki kaynar sular boşalmış ama ricalar fayda vermemişti. Özkent şehrinde kendisi için hazırlanan kuyuya indirilen Şemsül Eyyümme İmam Serahsi'nin ihtiyaçlarını bile bu kuyuda karşıladığı, yiyeceklerinin sepetle kuyuya indirildiği kaynaklarda yer alır. İmam Serahsi, günler birbirini takip etmeye başlayıp, ömrünün geri kalan bölümünün bu kuyuda heba olacağından korkunca, hasret ve üzüntüyle kendisini bekleyen talebelerine kuyu başına gelmeleri için haber göndermişti. Çağrıyı duyan talebeler geldi. Kısa bir süre sonra tarih yepyeni bir ibret levhasına şahit oluyordu. İmamlar Güneşi kuyudan bağırarak söylüyor, talebeler kuyunun ağzına halka olmuş onun söylediklerini yazıyorlardı. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, sahabilerden gelen rivayetler, ilim ehlinin görüşleri, münazaralar, alimlerin birbirlerine cevapları, neticeler, birer birer dudaklardan dökülüyor, satırlara geçiyor, bir araya geliyor, birbirine perçinlenip kitap oluyordu. Bugün 30 cilt olarak basılmış, her iki cilt bir kapak altında toplanarak piyasaya 15 cilt olarak çıkmış ve kaynak eserler arasındaki yerini almış olan Mebsut isimli 15 ciltlik bu eser böylece tamamlanıyordu. Hayatını anlatan hemen hemen bütün kaynakların zikrettiği bu kuyu hapsi, kendisi tarafından mı yazdırıldığını yoksa onun duygularını, yaşadığını dile getirmek için talebeleri tarafından mı yazıldığını bilemediğim bir şekilde, yer yer kitabın el yazmalarında bir daha silinmemek üzere satırlara dökülmüş, tarihe geçmiştir. Mesela cihatla ilgili bölümün bitiminde, seçkin ve nadide anlamlar taşıyan Es-Siyer-us Sagir'in şerhi burada bitmiştir. Aydınlık ve nur saçan gerçekleri dile getirip konuşan kişi tarafından yazıya geçirtilmiştir. Bu satırları hakkı dile getirme uğruna esirler gibi hapsedilen, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi, her şeyi en ince ayrıntılarına kadar gören ve işiten Rabbinden kurtuluş kapısını aralamasını bekleyen, insanlara müjdeci, şefaatçi, ümmete hakikat uyarıcısı olarak gönderilene ve onun yakın dostlarına ve sahabilerine salatu selam eyleyen kişi kaleme aldırmıştır. Kitabul İkrar'da suçların itirafı veya hakların ikrarıyla ilgili hükümleri ifade eden bölümün sonunda yer alan cümlelerde de şöyle der: İkrarlarla ilgili bölümün şerhi sona ermiş, içine birçok sırların konduğu manalar, şerlerin konduğu yere konan mahpus tarafından yazdırılmıştır. Bu sitem daha birkaç yerde dile getirilmiş, böylece tarihe mal olmuştur. Mebsut'un tamamı kuyudan bağırarak yazıldıktan sonra, Usulü Serahsi diye anılan iki ciltlik eser de bu kuyudan yazdırılmış, onun ardından İmam Muhammed radıyallahu anh'ın Siyerül Kebir'inin şerhi yazdırılırken, şartlarla ilgili bölüme geldiklerinde, bir başka ilim ehlinin ikaz ve nasihatiyle İmam Serahsi kuyudan çıkarılmıştır. Hapisten çıktığını duyan Fergana emiri Hasan tarafından Fergana'ya davet edilmiş, İmam Serahsi bu davete icabet ederek Fergana'ya gitmiştir. Emir Hasan kendi evini ona vermiş, talebeleri de çevresine toplanarak evi bir ilim yuvası haline getirmişlerdi. Başlanan kitap da burada bitirildi. Ancak bu aziz insan çok geçmeden fani dünyayı geride bırakıp ebedi hayata göç etti. Talebelerine ve bizlere de ilim, irfan yüklü kitaplarını, acı tatlı hatıralarını bıraktı. Dehşet bir hafıza, fevkalade bir bilgi, tanzim, tertip, müthiş bir azim. Bütün bu manzaralar gözümüzün önünden geçerken elbette ki duraklıyoruz. Binlerce incelik isteyen meselelerdeki bilgileri, ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri, sahabilerden ve tabiilerden gelen rivayetleri, ilim ehlinin görüşlerini, farklı bakış ve değerlendirişlerini, münazaralarını, birbirlerine verdikleri cevaplarını ve nice teferruat bilgileri hafızasında tutan, hiçbir kaynağa müracaat etmeden bize aktaran, insanın hayal boyutlarını bile zorlayan, insanı dehşet ve hayranlık içerisinde bırakan bu aziz ilim ehlini yad etmeye vesile olan asıl gaye, bu müthiş hafıza gücünün yanında onun samimiyeti, tevazusu, geçmiş ilim ve irfan ehline karşı edep ve hürmeti, onların kıymetlerini takdiridir. İlim erbabı, onun ilmi seviyesini tarif ederken, zamanının biriciydi, rakipsiz tekiydi ifadesini kullanıyordu. Ama o hiçbir zaman, ben bu kadar bilgi sahibiyim, asrımın tekiyim, önceki alimler de kim oluyor? Ayetleri anlamamışlar, çarpıcı değiller, benim müthiş bir hafızam var gibi edep dışı sözler söylememiştir. O, müçtehitlik iddiasında bulunmuyor, Ebu Hanife radıyallahu anh'ı imam tanıyor, edebinde kusur etmiyor, diğer müçtehitlerin kadrini biliyor, onlara karşı hürmetini dualarla dile getiriyordu. İnsan, bu aziz ilim ve irfan ehli kimseleri yad edince, ister istemez içine bir burukluk çöküyor. Bugünkü kıtlığımızı daha derinden hissediyor, dış çevrenin insafsızca saldırılarına bu yokluk da eklenince ne kadar çok didinmek zorunda olduğumuz kendini daha iyi gösteriyor. Bugün bu seviyede insanlar yok ama iddialar çok, boyutları da büyük. İddialar büyük ancak dökülen kelimeler, üsluplar seviyesiz. Kullanılan vasıtalar dehşet, fakat ortaya çıkan manzaralar çirkin, yer yer tiksindirici ve sefihçe. Ne yazık ki bu tür çıkışlar, ümitle bizden gelecek haberleri bekleyen, ümitli bakışlarını bizden ayırmayan İslam aleminin şuurlu insanlarında hayal kırıklıklarına sebep oluyor. Bunun gönüllerde ne derece acı ve burukluk bıraktığını ifade ne kadar zor. Evet, İslam dininde ruhbanlık yoktur. İslami ilimler tahsil etmek, kaynaklara müracaat, dini bir sahada konuşmak ne belli bir zümreye ne de belli bir sınıfa aittir. Ancak şu bir gerçektir ki, bir ihtisas işidir, samimiyet işidir, dirayet, sabır ve göz nuru isteyen bir iştir. Konuşulan meseleler derinleştikçe, fetva boyutlarına vardıkça, içtihat ve nihai kararları gerektirdikçe, bu ihtisasın, zeka ve mevhibenin, ihlasla çalışmanın boyutları da derinleşir. Nitekim tıp, mühendislik, elektronik ve benzeri birçok sahalar da belli bir sınıf ve zümreye ait değildir. Ama hepsi kendi dalında bir ihtisas alanıdır. Hatta ihtisaslar alanıdır. Bir mühendisin veya bir bilgisayarcının derin ihtisas isteyen, mesela tıbbi bir vakada nihai karar verip uygulamaya koyması ne büyük bir hata olur. Ne yazıktır ki insanlarımız hem dünya hem de ebedi hayatı ilgilendiren ciddi bir ilim birikimini ihtisas, kabiliyet ve ihlas gerektiren dini ilimler sahasında bu hatayı, bu vahameti bütün canlılığıyla yaşıyor. Baytarın hendeseyle meşgul olduğu, avukatların doktorluğa soyunduğu, terzilerin mimarlık, ressamların hakimlik yaptığı, felsefecilerin fetva verdiği, kendini idare edemeyenlerin büyük makamlar işgal ettiği, sayısız insanın filozof kesildiği, birçok işin ehil olmayan ellere geçtiği bir cemiyetin bu çılgınlığı elbette hayırlı bitemez. İlim ehlinin nasıl olması gerektiğini latif ve ince bir üslupla öğrenmek isterseniz, İmam Şafii radıyallahu anh'ın şu nefis ve öz mısralarına kulak veriniz. Vekiye hafızamın zayıflığını şikayet eyledim. O da beni günahları terke irşad eyledi. İlmin bir nur olduğunu haber vererek, Allah nurunu günahkara bağışlamaz diye söyledi. Bu mısraların bizlere Allah'ın nurunu talip bir ilim ehli konusunda çok şeyler anlattığını zannediyorum. Şayet ilim bahçesinden güller almak, onları canlı tutmak, soldurup kaybetmemek, her geçen gün yenilerini eklemek ve bir gülistan oluşturmak istiyorsak, bu alim ve zahit insanın irşadına kulak vermek zorundayız. Hem dünya hem de ebedi hayatımıza tesir edecek bir yol tutmak istiyorsak, bu mutlaka Hakk'a giden yol olmalı, her köşesi ilim ve irfanla aydınlanmalıdır. Böyle bir yol gönle huzur verir. Sonu ebedi saadettir. Aksi helaka sürükler. Geçici menfaatler gün gelir biter. Yerini ilikleri bile sızlatan azap alır. Bu kelimelere şu ilahi buyruk ve ikazla son verelim. Dilinizin şuursuzca şekillendirdiği yalanlar gibi, bu helaldir, şu haramdır demeyin. Allah'a karşı yalan söyleyip iftira atmayın. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uydurup iftira atanlar kurtuluşa eremezler. Kazandıkları çok az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır.''